Ayrım 27, 7. Papirüs, Wilbur Smith, sayfa 283. Heathrow'a o kadar erken indiler ki sıraya girmek zorunda kalmadan giriş kapısından geçtiler. Bavulları olmadığından bagaj yerinde onanlık ruleti oynamak zorunda kalmadılar. Eşyalar gelecek mi yoksa gelmeyecek mi? Nicholas dik dik postunun bulunduğu çantayı bir kolunun altına sıkıştırmıştı. Diğer kolunda bastona dayanarak topallayan Ryan vardı. Sistin şapelinin tavanındaki küçük meleklerinki kadar masum bir tavırla gümrükten geçti. Ryan ona çok küstahsın diye fısıldadı. Gümrüktekileri yalanlar söyleyip kandırdın. Ben artık sana nasıl inanabilirim? Şansları hala onlara yardım ediyordu. Taksi durağında da kuyruk yoktu. Havaalanına indikten bir saat kadar sonra taksi onları Nicholas'ın Knightsbridge'deki konağının önünde bıraktı. Pazartesi sabahı saat 8:30'tu. Ryan duş yaparken Nicholas da köşedeki dükkandan yiyecek aldı. Sonra birlikte kahvaltı hazırladılar. Ryan ekmek kızartırken Nicholas da omlet yaptı. Kadın sıcak ekmeğe yağ sürerken, ''Abbay uçurumuna döndüğümüz zaman herhalde uzmanların yardımına ihtiyacın olacak.'' dedi. ''Adam uygun birini biliyorum.'' diye açıkladı. ''Onunla daha önce de çalıştım. Eskiden istihkamcıydı. Dalma ve su altı yapısı konusunda uzmandı. Sonra emekli oldu. Şimdi Devon'da küçük bir evde oturuyor. Galiba parası az. Üstelik çok canı sıkılıyor. İki duruma da çare bulmak için hiçbir fırsatı kaçırmayacaktır.'' Kahvaltı sona erince Nicholas, ''Bulaşıkları ben yıkarım.'' diyerek atıldı. ''Sen filmleri götürüp tab ettir. Kitabenin resimlerini çekmiştim ya, Boots da bu işi bir saatte yapıyorlar.'' Ryan hep sıkıntılı şeylerle karşılaşmış gibi bıkkın bir tavırla, ''İşte iş bölümü buna denir.'' diye söylendi. ''Senin bulaşık makinen var ve dışarıda yağmur yağıyor.'' Adam güldü. ''Pekala, yükünü hafifletmek için sana yağmurluğumu vereceğim.'' Filmlerin banyo edilmelerini beklerken gidip kayalar yuvarlandığı sırada altta kalan giysilerinin yerine yenilerini alabilirsin. Benim de önemli telefon konuşmaları yapmam gerekiyor. Genç kadın evden ayrılır ayrılmaz Nicholas da telefonun başına geçti. Önce Quentin Park'ı aradı. Bayan Street onun döndüğüne ne kadar sevindiğini belli etmemeye çalıştı. ''Masanda 60 santim yüksekliğinde bir mektup yığını var. Senin dönmeni bekliyorlar. Çoğu da fatura.''
''Ah, çok keyifliyiz değil mi?''
''Avukatlar durmadan beni aradılar. Lloyd's şirketinden Bay Markham da bana her gün telefon etti.''
''Sakın onlara İngiltere'ye döndüğümü söyleme.''
Nicholas adamların ne istediğini biliyordu. Para, hem de 2,5 milyon pound.
''Quentin yerine New York'ta kalmam daha iyi olacak. Beni apartmanda bulamazlar.''
Borçları bir tarafa bırakarak dikkatini o önemli konuya verdi.
''Kaleminde not defterin hazır mı?'' ''Pekala, şimdi bütün bunları yapmanı istiyorum.''
Adam 10 dakika konuştu, sonra Bayan Street yazdıklarını ona okudu. Nicholas, ''Tamam.'' dedi, ''hemen işe başla. Bu akşam geleceğiz. Doktor Alsimma bir süre bizde kalacak. Kahya'ya dairedeki ikinci yatak odasını onun için hazırlamasını söyle.''
Nicholas ondan sonra Devon'daki evin numarasını çevirdi. Kayaların tepesindeki kışın fırtınanın coşturduğu, kurşuni denize bakan evi hayalinde canlandırdı. Herhalde Daniel Webb arka bahçedeki atölyesinde en büyük aşkı olan 1935 Jaguar'ı ile ilgileniyordu. Ya da son balığı tutmak için suni yem hazırlamaktaydı. Adamın meraklarından biri de balık tutmaktı. Zaten Nicholas'la bu sayede dost olmuşlardı.
''Alo?''
Daniel'ın sesi ihtiyatlı ve kuşkuluydu. Nicholas bir an onu görür gibi oldu. Kabak kafası çilliydi. Alıcıyı yara izleriyle dolu, kıllı elleriyle kavramıştı.
''Supper, senin için bir işim var. Dinlemek ister misin?''
Daniel'a istihkamcı olduğu için Supper adını takmışlardı.
''Nereye gideceğiz binbaşı?''
Aradan 3 yıl geçmiş olmasına rağmen Supper Nicholas'ın sesini hemen tanımıştı.
''Güneşli ülkelere ve dans eden kızlara, para geçen defakinin aynı.''
''Tamam, nerede buluşacağız?''
''Benim dairemde. Orayı önceki işimizde görmüştün. Sürgülü hesap cetvelini getirmeyi de unutma.''
Nicholas Daniel'ın o yeni moda cep bilgisayarlarına güvenmediğini biliyordu.
''Benim Jack hala formunda. Erkenden yola çıkar, öğle orada olurum.''
Nicholas Daniel'dan sonra iki yeri daha aradı. Jersey'deki bankasını ve Cayman Adaları'nı. Ryan'la sefer için 230 bin pound gerekeceğini hesaplamışlardı. Ama Nicholas bunun aslında fazla iyimser bir tahmin olduğunu biliyordu. Her zaman %50 eklemeli. Yani bu iş sona erdiği zaman kasa tam takır olacak. Bizi kandırmadığını umalım Tayta. Adamın iki yeri daha araması gerekiyordu. Bütün planlarının kaderi onlara bağlıydı. Nicholas epey uğraştıktan sonra Addis Ababa'daki İngiliz elçiliği ile bağlantı kurabildi.
''Ben Sir Nicholas Quentin Harper, İngiltere'den arıyorum. Askeri ateşiniz Bay Geoffrey Tennant'la görüşebilir miyim?''
Bir iki saniye sonra Geoffrey telefondaydı.
''Ah dostum, demek İngiltere'desin. Ne de şanslısın.''
Endişelerini gidermek istedim. Benim yüzümden uykularının kaçacağını biliyordum.
O güzel Doktor Alsimma nasıl?
Sana sevgilerini yolluyor.
Keşke buna inanabilseydim.
Geoffrey özlemle içini çekti. Senden bana büyük bir iyilik yapmanı isteyeceğim Geoffrey. Savunma Bakanlığında çalışan Albay Maryam Kidane'yi tanıyor musun?
Geoffrey hemen... ''O mükemmel bir insandır.'' dedi. ''Onu çok iyi tanırım. Daha geçen cumartesi kendisiyle tenis oynadım. Backhand'i müthiş.''
''Lütfen ona benimle hemen bağlantı kurmasını söyler misin?'' Nicholas arkadaşına York'taki katın telefon numarasını verdi. ''Ona bunun müzedeki koleksiyonu için gerekli, ender bulunur Etiyopya kırlangıcı ile ilgili olduğunu söyle.''
''Ah sen yine bir şeyler karıştırıyorsun Nicky. Etiyopya'dan bir tekmede kovulman yeterli olmadı. Şimdi de ender bulunanlarla ilgileniyorsun.''
''Bunu benim için yapar mısın?''
''Tabii oğlum, lidere hizmet et. Ben aptalın tekiyim.''
''Sana borcum var.''
''Birden fazla, altı kadar.''
Nicholas daha sonra Malta'da bir numarayı aradı. Ne var ki bu ilk iki kadar başarılı olamadı. Telefon karşıda çalarken adam fısıltıyla... ''Lütfen şunu aç Jenny'' diye yalvardı. Ama telefon altı kez çaldıktan sonra telesekreterin sesi duyuldu.
''Burası Afrika Air şirketinin merkez bürosu. Şu anda büroda sizinle görüşebilecek kimse yok. Sinyal sesinden sonra lütfen adınızı, numaranızı ve mesajınızı bırakın. Teşekkür ederim.''
Güney Afrikalılara özgü koyu aksandan konuşanın Jenny Radenhurst olduğu anlaşılıyordu.
''Jenny, ben Nicholas Quentin Harper. O senin eski Hercules hala uçabiliyor mu? Bu iş çok eğlenceli olacak. Ayrıca parası da iyi. Beni İngiltere'deki dairemden ara. Acelem yok.''
Nicholas telefonu kapattıktan bir dakika sonra Ryan kapıyı çaldı. Adam koşarak merdivenlerden indi. Ryan içeri girerken ''Zamanlaman harika.'' dedi. Genç kadının burnu soğuktan kızarmıştı. Adamın verdiği yağmurluğun sularını silkeliyordu.
''Filmler tab edildi mi?''
Kadın cebinden çıkardığı sarı paketi zaferle salladı.
''Sen usta bir fotoğrafçısın, resimler kusursuz. Kitabedeki yazıları kolaylıkla okuyabildim. Yine Tayta'nın oyununa katıldık.''
Parlak fotoğrafları Nicholas'ın masasının üzerine dizip onlara sevinçle baktılar. Adam demek ikimiz için de birer kopya bastırttın diyerek takdirle başını salladı. ''Negatifleri bankadaki kasama koyacağım. Onları ikinci kez kaybetmek istemiyorum.'' Ryan resimleri büyüteçle inceleyerek kitabının 400'ünü gösteren en iyi fotoğrafları seçti. ''Bunların üzerinde çalışacağız. Kara kalemle çıkardığımız kopyalara ihtiyacımız yok aslında. Bunlar yeterli.'' Hiyerogliflerin bir bölümünü okudu.
''Çöreklenmiş kobra halkalarını açıyor ve mücevherli başını kaldırıyor. Gözlerinin içinde sabah yıldızları ışıldıyor. Siyah ve kaygan dili havayı 3 kez öpüyor.''
Roy'un heyecandan yanakları kızarmıştı. ''Acaba Tayta bu dizelerle bize ne söylemek istiyor?''
''Ah Nicky, bilinmeyenleri yeniden çözmek çok heyecan verici.''
Adam sert sert ''Şimdi onları bırak.'' diye emretti. ''Seni tanıyorum. Bir başladın mı bütün geceyi burada geçiririz. Eşyaları Range Rover'a taşıyalım. York'a gitmek uzun sürecek. Yolların buz tuttuğu bildirildi. Hava Abbay uçurumundakinden biraz farklı.'' Ryan doğruldu ve fotoğrafları düzgünce deste yaptı. ''Haklısın, bazen kendimi kaybediyorum. Gitmeden önce evi arayabilir miyim?''
''Evden kastın Kahire mi?''
''Affedersin, evet Kahire, Duraydın ailesi.''
Lütfen bana açıklama yapmak zorunda değilsin. İşte telefon. Ben seni aşağıda, mutfakta bekleyeceğim. Gitmeden önce birer çay içmeliyiz.
Roy'un yarım saat sonra mutfağa indi. Suçlu gibi bir hali vardı. Hemen korkarım canını sıkacağım diyerek söze başladı. Bir itirafta bulunmalıyım.
Adam söyle dedi.
Roy'un eve dönmem gerekiyor diye açıkladı. Kahire'ye yani.
Telaşla ekledi.
Birkaç gün için. Droid'in kardeşiyle konuştum. Kocamın ilgilenmem gereken bazı işleri varmış.
İngiliz başını salladı. Geçen defa olanlardan sonra oraya yalnız başına dönmen hiç hoşuma gitmeyecek.
Eğer yanılmıyorsam, yani düşman Nahut Guddabi ise o şimdi Etiyopya'da. Şimdilik tehlikede değilim.
Ama bu durum yine de hoşuma gitmiyor. Sen Taita'nın oyununun anahtarısın.
Roy'un öfkelenmiş gibi yaparak, ah çok teşekkür ederim dedi. Öldürülmemden korkmanın tek nedeni bu mu?
Eğer beni köşeye sıkıştırırlarsa bir neden daha olduğunu söyleyebilirim. Seni etrafta görmeye alıştım.
Sen daha gittiğimi fark edemeden geri dönerim. Ayrıca ben yokken çok meşgul olacaksın.
Nicholas sana engel olamam sanırım dedi. Ne zaman gitmeyi düşünüyorsun?
Bu akşam 8'de bir uçak var.
Biraz ani oldu. Yani daha yeni geldik.
Nicholas böyle söyleyerek itiraz etmeye çalıştı ama sonra boyun eğdi.
Seni havaalanına götüreyim.
Hayır Nicky, havaalanı yolunun üzerinde değil. Ben trene binerim.
Israr ediyorum.
Pazartesi akşamı olduğu için trafik oldukça rahattı. Nicholas yolda kadına kimlere telefon ettiğini anlattı. Yakında Maryam Kiddane'nin yardımıyla Mac Nimmur'la tekrar bağlantı kuracağım. Mac bütün planın can damarı. O olmazsa Taita'nın Bao tahtasında ilk hamleyi bile yapamayız. Nicholas Roy'nı Heathrow'da bıraktı.
Yarın sabah Kahire'den beni ara. İyi olduğunu bilmeliyim. Ne zaman döneceğini de söylersin. Ben dairemde olacağım.
Roy'un öpmesi için yanağını adama uzattı.
Ama konuşma ücretini sen ödersin diyerek arabadan indi.
Nicholas motoru çalıştırırken dikiz aynasından kimsesiz bir çocuğa benzeyen genç kadının arkasından baktı. Sanki bir kayba uğramış gibi keder duydu. Birdenbire endişelendi de. Erken alarm sisteminin zilleri çalıyordu. Roy'un Mısır'a gittiğinde kötü bir şey olacaktı. Adam yüksek sesle ''Yalvarırım ona bir şey olmasın'' dedi. Ama kime yalvardığını bilmiyordu. Dönüp Roy'unu kalmaya zorlamayı düşündü. Ancak kadının kendisini dinlemeyeceğini biliyordu.
Bu iş hiç hoşuma gitmiyor.
Özel sekreteri ve yanında çalışan diğer adamlar kendilerinden neler beklendiğini tam tamına biliyorlardı. Şimdi her şey istediği gibiydi. Gotthold von Schiller barakada etrafına takdirle baktı. Hem kendisine verilen sürede burayı patronu için güzelce hazırlamıştı. Alman'ın özel dairesi uzun, portatif binanın yarısını kaplıyordu. Eşya azdı ve içerisi tertemizdi. Giysileri gardıroba asılmış, kozmetik eşyaları ve ilaçları banyodaki dolaba dizilmişti. Özel mutfağı yiyecek doluydu. Von Schiller'in Çinli aşçısı da onunla birlikte gelmiş, efendisinin istediği yemekleri yapabilmek için gerekli her şeyi beraberinde getirmişti. Von Schiller bir vejetaryendi. Sigara ve içki hiç içmezdi. 20 yıl önce iştahı yerinde bir adamdı. Kara ormana özgü yağlı yemeklere ve ren şaraplarına bayılırdı. Küba'nın sert ve koyu renk tütününe de. O günlerde oldukça şişmandı. Kat kat gerdanı gömleğinin yakası üzerinden sarkardı. Ama şimdi ilerlemiş yaşına rağmen ince, bir yarış tazısı kadar canlı ve formundaydı. Yaşamının son baharında onun için cansız cisimler yaşayan yaratıklardan daha değerliydi. İnsan ya da hayvan. Binlerce yıl önce ustalar tarafından yontulmuş bir taş, onu dünyanın en güzel genç kadınının yumuşak ve sıcak bedeninden daha fazla heyecanlandırıyordu. Alman düzen ve disipline bayılır, olaylara ve insanlara hakim olmak ona yemekten daha fazla zevk verirdi. Vücudu yaşlanıyor, hayvanca iştahları giderek körleşiyordu. Bu nedenle ihtirasları zor elde edilen güzel, eşsiz eşyalara sahip olmakla ilgiliydi. Eski hazinelerden oluşan o paha biçilemez büyük koleksiyonundaki her parçayı başkaları bulmuştu. Şimdi kendisi de bir şeyler bulmak istiyordu ve bu onun son şansıydı. Bir firavunun mezarındaki mühürleri kıracak, 4000 yıldan beri ilk kez o içerideki eşyalara bakacaktı. Von Schiller böylelikle ölümsüz olmayı umuyordu. Bu uğurda her türlü ödemeyi yapmaya hazırdı. Altın, insan hayatı. Onun bu hırsı yüzünden şimdiden pek çok insan ölmüştü. Adam başkalarının da kurban edileceğine hiç aldırmıyordu. Hiçbir bedel yüksek sayılmazdı. Alman yatağın karşısında asılı olan boy aynasında kendine baktı. Kalın telli, koyu renk sık saçlarını düzeltti. Saçlarını boyuyordu tabii. Bu görünüşüyle ilgili birkaç merakından biriydi. Adam tahta zeminde ilerleyerek uzun toplantı salonunun kapısını açtı. Ondan sonraki günlerde burası von Schiller'in merkezi olacaktı. Masanın başında oturan insanlar hemen ayağa kalktılar. Yüzlerinde dal kavukça ifadeler vardı. Tavırları ise bir köleninkinden farksızdı. Von Schiller uzun masanın başına geçip sekreterinin oraya koyduğu halıyla kaplı tahtanın üzerine çıktı. Bu 22 santim yüksekliğindeki tahtayı her yere beraberinde götürüyordu. Von Schiller buradan kendisini bekleyen adamlarla tek kadına baktı. Onları ağır ağır inceleyerek ayakta bekletti. Tahtanın üzerine çıktığı için hepsinden uzun boyluymuş gibi duruyordu. Adam önce Jake Helm'e döndü. Texaslı 10 yıldan daha uzun bir süreden beri onun için çalışıyordu. Hem fizik hem de kafa bakımından güçlü ve güvenilir biriydi. Emirleri soru sormadan vicdan azabı duymaksızın yerine getirirdi. Von Schiller Helm'e çok güveniyordu. Onu dünyanın her yerine gönderebilirdi. Adam da sorunu gürültü çıkarmadan hallederdi. Çok amansız, bir o kadar da sıkı ağızlıydı ve iyi bir tazı gibi efendisini tanıyordu. Von Schiller'in bakışları Jake Helm'den kadına kaydı. Ute Kemper onun özel sekreteriydi. Milyarderin yaşamının ayrıntılarıyla ilgileniyordu. Yemeklerinden randevularına, ilaçlarından toplum yaşamına kadar her şeyle. Kadın ya da erkek kimse onunla görüşmeden Von Schiller'in yanına giremezdi. Ute Kemper ayrıca bir iletişim uzmanıydı. Barakanın bütün bir duvarını kaplayan elektronik aletler onundu. Kadınların en hoş oldukları yaştaydı, yani 40'ında. Marlene Dietrich'in gençliğine benziyordu. Sarı saçlı, ince, çıkık elmacık kemikli, yeşil gözlü bir kadındı. Von Schiller'in karısı Ingemar 20 yıldan beri yatalaktı. Ute Kemper de kadının Alman'ın yaşamında bıraktığı boşluğu dolduruyordu. Ama o adam için sekreter ya da eşten daha fazla bir şeydi. Von Schiller, Ute ile ilk karşılaştığı sırada kadın Alman Milli Telekomünikasyon Şebekesi'nin teknik bölümünde çok yüksek bir mevkideydi. Ayrıca gizlice porno filmleri de çeviriyordu. Para için değil, bu iş hoşuna gittiğinden. Kadının o sırada çevirdiği video filmlerinin kopyaları von Schiller'in eski Mısır eserlerinden sonra en değer verdiği şeylerdi. Ute de Helm gibi acımasızdı. Adam için yapmayacağı hiçbir şey yoktu. Onun kendisine yapmasına izin vermeyeceği hiçbir şey olmadığı gibi. Von Schiller'in hala orgazma ulaşmasını sağlayan tek kadın oydu. Ama aylar geçtikçe bunlar da seyrekleşmeye başlıyordu. Ute masaya kayıt cihazlarını yerleştirmişti. Her toplantı ve konuşmanın tam ve doğru kayıtlarını tutmak da yine onun pek çok görevinden biriydi. Von Schiller bu güvendiği iki hizmetkarından sonra masanın başında duran öteki kimselere baktı. Onlar da iki kişiydiler. Von Schiller, Albay Nogo ile ilk kez o sabah karşılaşmıştı. Kendisini Addis Ababa'dan kampa getiren helikopterden indiği zaman... Adam hakkında hiçbir bilgisi yoktu. Yalnızca Helm'in onu seçtiğini ve çalışmasından memnun kaldığını biliyordu. Ama von Schiller pek de o kadar memnun değildi. Beceriksizce davranılmıştı. Nogo Quentin Harper'la Mısırlı kadını elinden kaçırmıştı. Von Schiller yaşamı boyunca Afrika'da çok iş yapmıştı ve artık zencilere hiç güvenmiyor, Avrupalılarla çalışmayı tercih ediyordu. Ancak o ara Nogo'nun yardımına ihtiyaçları olduğunu da biliyordu. Sonuçta o Güney Kojam'ın komutanıydı. Tabii istedikleri olduktan sonra onun icabına bakacaktı. Alman'ın ayrıntılarla ilgilenme zahmetine girmesine hiç gerek yoktu. Von Schiller masadaki son adama baktı. Bu ara o da Alman için önemliydi. Von Schiller'in 7. papirüsün var olduğunu öğrenmesini Nahut Guddavi sağlamıştı. Anlaşılan bir İngiliz yazar papirüslerle ilgili hayali bir roman yazmıştı. Von Schiller roman okumazdı. Ne Almanca ne de çok iyi bildiği diğer dört dilde. Nahut ona Taita'nın papirüslerini haber vermeseydi, belki de yaşamı boyunca eline bir kez geçebilecek bir fırsatı kaçıracaktı. Droid Alsimma papirüslerin çevirisini tamamlar tamamlamaz Nahut Guddabi de Alman'a gelmişti. Tarih kaynaklarında yazılı olmayan bir firavun ve onun mezarından söz ediliyordu. O günden beri devamlı temas halindeydiler. Alsimma ile karısı araştırmalarında fazla ilerlemeye başladıkları zaman von Schiller Nahut'tan onları ortadan kaldırmasını ve 7. papirüsü kendisine getirmesini istemişti. O papirüs şimdi Alman'ın koleksiyonunun en parlak yıldızıydı. Von Schiller'in dağlardaki şatosunda, yerin altındaki çelik ve beton mahzenlerde diğer eski hazinelerin yanında duruyordu. Ancak von Schiller, Alsimma ve karısını ortadan kaldırmak gibi önemli bir işi Nahut'a vermekle hata etmişti. Aslında bir profesyoneli görevlendirmesi gerekirdi. Ama Nahut ısrarla bu işi halledebileceğini söylemişti. Ayrıca beceriksizce yüzüne gözüne bulaştırdığı iş için ona bol bol para verilmişti. O da zamanı gelince ortadan kaldırılacaktı. Ama bu ara Alman'ın ihtiyacı vardı. Nahut'un Mısır tarihi ve hieroglifler konusundaki bilgisi von Schiller'inkinden fazlaydı. Mısırlı papirüsleri ve de yeni ele geçirdikleri malzemeyi rahatça okuyabilmişti. Nahut olmadan Mamoz'un mezarını ararken karşılaşacağı bilmeceleri çözebilmesi imkansızdı. İşte şimdi bu grup çalışmanın başlamasını bekliyordu. Alman sonunda lütfen oturun. Fraulein Kemper dedi. Siz de beyler artık başlayalım. Ama kendisi ayakta durup hepsinin tepesinden bakıyor olmanın zevkini çıkarıyordu. Fraulein Kemper bugün burada söylenen her şeyi kaydedecek. Ayrıca size belgelerle dolu dosyalar verecek. Toplantının sonunda onları tekrar toplayacak. O malzemenin hiçbiri bu odadan çıkmayacak. Çok gizliler ve yalnızca bana aitler. Bu talimatıma uyulmamasını hiç de hoş karşılamam. Utte dosyaları verirken Alman adamlara teker teker baktı. Suratındaki ifadeden emrine uymayanların kötü bir biçimde cezalandırılacakları anlaşılıyordu. Von Schiller sonra kendi önünde duran dosyayı açtı. Dosyalarınızda Quentin Harper'ın kampından alınan Polaroid fotoğrafların kopyalarını bulacaksınız. Lütfen şimdi onlara bakın. Hepsi kendi dosyalarını açtılar. Biz buraya geldiğimizden beri Doktor Nahut fotoğrafları inceleme fırsatı buldu. Onların gerçek olduklarına inanıyor. Fotoğraftaki kitabenin eski Mısır'a ait olduğunu ve ikinci ara dönemi milattan önce 1790'dan kaldığını düşünüyor. Eklemek istediğiniz bir şey var mı doktor? Teşekkür ederim Herr von Schiller. Nahut tam bir yağcıya yakışacak şekilde sırıttı ama siyah gözlerinde endişe vardı. Bu soğuk ve duygusuz yaşlı Alman onu dehşete düşürüyordu. Nahut'tan Droid Alsimma ile karısını öldürtmesini istediği zamanda duygusuzca davranmıştı. Onun kendisinin öldürülmesini de aynı soğukkanlılıkla emredeceğini biliyordu Nahut. Bir kaplanın sırtına binmiş olduğunun farkındaydı. Ben yalnızca bir açıklama yapmak istiyorum. Kitabenin eski Mısır'a ait olabileceğini düşünüyorum. Taşı incelemedikçe kesin bir şey söyleyemem. Von Schiller bu açıklamanızı dikkate alıyorum diyerek başını salladı. Burada kitabeyi inceleyip ve kesin bir sonuca varabilmeniz için onu ele geçirmenin yollarını incelemek amacıyla toplandık. Resimlere bakarken neredeyse heyecanından boğulacaktı. Kitabeye 4000 yıl boyunca bir şey olmamıştı. Alman onu ele geçirmek için adeta şehvet duyuyordu. Doktor sizce bu kitabe nerede olabilir? Onu nerede aramalıyız? Sadece kitabeye bakmakla yetinmemeliyiz Herr von Schiller. Albay Nogo'nun bizim için ele geçirdiği diğer polaroidleri de incelemeliyiz. Nahut bir resim seçti. Örneğin bunu. Diğerleri de hemen aynı fotoğrafı buldular. Resme dikkatle bakarsanız kitabenin arkasında mağaramsı bir yerin duvarı olduğunu göreceksiniz. Ayrıca çubuklu kapı gibi bir şey de var. Mısırlı elindeki resmi bırakarak bir başkasını aldı. Şuraya bakın, bu da başka bir şeyin fotoğrafı. Ya bir mağaranın kaya duvarına ya da sıvalı bir yerin üzerine yapılmış bir pano. Bunun ilk fotoğrafta işaret ettiğim kapının çubuklarının arasından çekildiği anlaşılıyor. Pano kesinlikle eski Mısır tarzı. Hatta bana Kraliçe Lostris'in Taita papirüslerinin bulunduğu mezarın duvarını süsleyen resimleri hatırlatıyor. Von Schiller adama cesaret verdi. Evet evet, devam edin.
Pekala, çubuklu kapıyı aradaki bağlantı yeri olarak kabul edersek şu sonuca varırız. Hem kitabe hem de panolar aynı mağara ya da mezardalar.
Öyle de olsa, Quentin Harper'ın bu polaroidleri nerede çektiğini gösteren ipuçları var mı?
Von Schiller kaşlarını öfkeyle çatarak masadakileri ayrı ayrı süzdü. Hepsi de bakışlarını onun bedenlerini sanki delip geçen mavi gözlerinden kaçırdılar.
Von Schiller, Albay Nogo dedi, burası sizin ülkeniz. Araziyi çok iyi biliyorsunuz. Bu konudaki düşüncelerinizi öğrenelim.
Albay Nogo başını salladı.
Bu adam, bu Mısırlı, Nautu küçümsercesine konuşmuştu, yanılıyor. Fotoğraflardaki bir Mısır mezarı değil.
Nahut ona öfkeyle meydan okudu.
Neden öyle söylüyorsunuz? Mısır tarihi konusunda ne biliyorsunuz ki? Ben tam 25 yıl...
Alban sert bir tavırla onu susturdu.
Bir dakika, bırakın da sözlerini tamamlasın. Nogo'ya baktı, devam edin.
Mısır mezarları konusunda hiçbir şey bilmediğimi kabul ediyorum. Ancak bu resimler bir Hristiyan kilisesinde çekilmiş.
Bilgisinin küçümsenmesi Nahut'u sinirlendirdi.
Nasıl bu kadar emin olabiliyorsun?
İzin verin de anlatayım. 15 yıl önce ben bir rahiptim ama sonradan Hristiyanlık konusunda hayal kırıklığına uğradım. Diğer dinler bakımından da kiliseden ayrılıp asker oldum. Bunları size neden söz ettiğimi bildiğimden emin olmanız için açıklıyorum.
Nahut'a kibirle karışık bir kinle gülümsedi.
İlk resme tekrar bakın. Arka plandaki duvarda çubuklu kapının yanında bir insan eli ve balık resmi göreceksiniz. Onlar Koptik Kilisesi'nin simgeleridir. Ülkedeki her kilise ya da katedralde bu semboller vardır.
Hepsi de önlerindeki resimlere baktılar ama fikirlerini açıklamadılar. Sonra Von Schiller yavaşça, "Haklısınız," dedi. "Orada bir elle bir balık var."
Nahut kendini ısrarla savundu. Ama emin olun, panolar, kitabe ve tahta tabut Mısır işi. Hayatıma bahse girerim.
Nogo başını sallayarak karşı çıktı.
Ben ne dediğimi biliyorum.
Alman iki adamı da susturmak için elini kaldırdı. Meseleyi düşünüyordu.
Sonra Albay Nogo dedi. Bana uydu fotoğrafında Quentin Harper'ın kampının yerini gösterin.
Nogo ayağa kalkıp onun yanına gitti. Uydu fotoğrafının üzerine eğilerek Dandera'nın Nil'e aktığı yerin yakınını işaret etti.
Kamp buradaydı efendim. Gördüğünüz gibi Quentin Harper orayı yeşil bir daire çizerek işaretlemiş.
Şimdi de bana en yakındaki Koptik Kilise'yi gösterin.
Ah Herr von Schiller, o da tam burada. Quentin Harper onu da kırmızı mürekkeple işaretlemiş. Kamptan sadece 1,5 kilometre ötede Aziz Frumentius Manastırı.
İşte cevabınız. Alman'ın kaşları hala çatıktı. Koptik ve Mısır sembolleri bir arada. Manastır.
Hepsi de ona baktılar. Çıkardığı sonuca itiraz edebilecek cesaretleri yoktu. Adam usulca ekledi.
Manastırın aranmasını istiyorum. Her oda, her duvar karış karış aranmalı.
Nogo'ya döndü. Adamlarınızı oraya sokabilir misiniz?
Tabii Herr von Schiller. Zaten manastırda güvenilir bir adamım var. Aylığa bağladığım bir keşiş. Ayrıca Gojam da hala sıkı yönetim sürüyor. Ve ben askeri komutanım. Asilerin, muhaliflerin ve haydutların saklandıklarından kuşkulandığım her yeri aramaya hakkım var.
Helm atıldı.
Adamlarınız görevlerini yapmak için kiliseye girerler mi? Sizce böyle bir şeyin sakıncası var mı? Yani nasıl söyleyeyim bilmem ki, kutsal yerlerin kirletilmesi gerekebilir.
Size dinden daha dünyevi inançlar uğruna vazgeçtiğimi söylemiştim. Aziz Frumentius Manastırı'ndaki batıl inançlara bağlı tehlikeli simgeleri ortadan kaldırmak bana zevk verecek. Adamlarıma gelince, bu iş için sadece haça ve onun temsil ettiği her şeye düşman olan animistleri seçeceğim. Onları kendim bizzat yöneteceğim. Bu bakımdan hiçbir zorluk çıkmayacağından emin olabilirsiniz.
Von Schiller bu durumu Addis Ababa'daki üstlerinize nasıl açıklayacaksınız diye sordu. Manastırda yapacaklarınızla aramda bir bağ kurulmasını istemem.
Addis Ababa'dan bana Abbay uçurumundaki muhalif asilere karşı her türlü önlemi almam emredildi. Manastırı aramamı kolaylıkla izah edebilirim.
O kitabeyi istiyorum. Her ne pahasına olursa olsun istiyorum. Beni anlıyor musunuz albay?
Sizi çok iyi anlıyorum Herr von Schiller.
Bana iyi hizmet edenlere cömert davrandığımı artık biliyorsunuz. O kitabı bana iyi durumda getirirseniz sizi ödüllendiririm. Bay Helm'den yardım isteyebilirsiniz. Pegasus'u ve adamlarınızı da kullanabilirsiniz. Helikopterinizi kullanabilirsek zaman kazanmış oluruz. Adamlarımı yarın manastıra götürebilirim. Taş manastırdaysa onu yarın akşam size getiririm. Çok güzel. Doktor Guddavi'yi de yanınıza alacaksınız. O manastırda başka değerli şeyler olup olmadığına bakacak. Kitabeleri ve yazıları da çevirecek. Lütfen ona da bir üniforma verin. Sizin adamlarınızdan biriymiş gibi gözükmeli. İleride bir şikayet olursa bu işe karışmak istemem. Yarın hava aydınlanır aydınlanmaz yola çıkarız. Ben hemen hazırlıklara başlayacağım. Nogo Alman'ı selamladı ve heyecanla barakadan çıktı. 27. ayrımın sonu. Sayfa 295.